Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu programda yine her programda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Yine programımıza WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar, onların cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim ve programımıza başlayalım hocam. Namazda secde mahallinin diğer yerlerden yüksek olması namaza mani olur mu hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Normalde imamla cemaat aynı hizada olmaları esastır. Ama hatta bazı kaynaklarda imamın daha yüksekte olmasının mekruh olduğu söylenir. Fakat büyük camilerde bu biraz da ihtiyaçtan kaynaklanır olmuş. Tabii her zaman yani daha eskiden şimdiki gibi hoparlör teşkilatı falan yoktu belki. Cemaatin imama uyabilmesi için ya kendini görmesi lazım veya sesini duyması lazım. Büyük bir cami düşünün, Süleymaniye Camisi, efendim Sultanahmet Camisi, cemaat kalabalık, en arkadaki saptasın. İmamın sesini duymuyorsun ama hareketini görüyorsun. Mesela böyle bir ihtiyaç belki oldu ve bu bizim camilerimizde genelde mihrapta imamın oturacağı yer bir miktar yüksek olarak uygulanmaya başlandı. Bunu bazı kaynaklar bunun mekruh olup olmayışını o yüksekliğin miktarına göre farklı görüyorlar. Diyor, deniliyor ki eğer 30 santimler daha azsa, yani o şeyin yüksekliği, imamın durduğu yerin yüksekliği, bunun zararı olmaz. Ama daha yüksekte ise mekruhtur. Ama namaz namazdır. Ona bir sakın şey, namaza bir halel getirmez. Ancak bir de şu vardır. Çok kalabalık olduğu zaman cemaat, yani cumalarda, bayramlarda ve cami normal saf düzeniyle cemaati almıyorsa, o zaman arkadaki cemaatin öndeki cemaatin sırtına secde edebileceği hükmü de vardır. Yani ki öndeki cemaatin sırtı imamın durduğu o şeyde yerden daha yüksektir. Ama buna rağmen zaruretten dolayı o caiz görülmüştür. Ama böyle bir zaruret yoksa, demin söylediğim gibi bir miktar yükseklik zarar değildir diyenler var. 30 santimden fazla eğer yükseklik olursa bu mekruhtur diyenler var. Her halükarda mekruhtur diyenler de var. Yani ama bu namazın sıhhatine mani değildir.
Eyvallah. Hocam aslında bu soruyu sorarkenki niyetim şuydu. İşte yine büyük camilerde kapının girişinden itibaren kademe kademe 2-3 basamak yükseliyor camiler. Ben de birinde bir kandil gecesi yatsı namazı kılarken cemaat yine çok kalabalık. Benim saf yer bulabildiğim safın ön tarafı, secde kısmı ayaklarımın olduğu yerden yüksek.
İşte o demek ki yaptığım ölçüye göre, anlattığım ölçüye göre.
30 santimden kısaysa o zaman mekruh değil.
Değil.
Eyvallah hocam. Babadan kalan mal taksim edilirken bu malın kazanılmasında ya da korunmasında emeği olan evlada taksimde ayrıcalık tanınabilir mi hocam?
Şimdi bu aileye bağlı biraz. Aile fertlerinin kazanmada ve sarfta müşterek olup olmadıklarına bağlı. Eğer bir ailenin fertleri ayrı ayrı para biriktiriyor, kendi paralarıyla mal alıyorlarsa ama baba hayatta ise, baba vefat ettiği zaman o malı alan o malın sahibidir. Yani miras olarak değil, onun kendi mülkü olarak intikal eder kendisine. Ama öyle değil de mesela bizim ataerkil denilir. Bu peder şahit ederlerdi eskiden. Ailelerde, geniş ailelerde aile efradının hepsi çalışır. Özellikle tarlada, tabanda, bağda, bahçede olanlar hepsi beraber çalışırlar. Elde edilen kazanç aile reisinde toplanır. Ve masrafları aile reisi karşılar. Hatta yetişkin oğullarının şeylerini bile, harçlıklarını bile baba verir. Böyle bir durumlarda aile reisinin sayılır o mal ve evlatlar arasında ayrım gözetmek olmaz. Herkes eşit derecede kendi hakkını alır. Ama eğer fertler biliyorsa, yani mirasçılar biliyorsa ki işte filan abi asıl çalıştı, babaya efendim hizmet etti ya, onunla beraber parayı kazandı, ona fazla verelim diyebilirler. Bu iyi bir şeydir. Ama mecbur değillerdir eğer her birinin ayrı kazancı veya satın alınan malda ayrı katkısı yoksa.
Evet hocam. Hocam, evlilikler bittiğinde mal paylaşımı nasıl yapılmalıdır?
Şimdi tabii eskiden çok mal yoktu. Ve masrafları, ev ihtiyacını da koca karşılardı. Hı hı. Kadının hakkı mehirdi veyahut da bir takım verilen hediyelerdi. Ama zamanımızda ve böyle olunca da şöyle bir şey var, bizim fıkıh kitaplarımızda bu konudaki bir söz var. Kadına ait olan mallar kadına, erkeğe ait olan mallar erkeğe. Yani erkeklerin kullandığı mallar erkeğe. Hı hı. Kadınların kullandığı mallar kadına aittir. Ev eşyası da evle beraber erkeğindir. Çünkü hanım kendisi ev eşyasıyla katkıda bulunmamış. Tamamen işte kendisi hazır eve gelmiş, koca her evi dayamış, döşemiş, ihtiyaçları karşılamış. Hı. Ve o kocanın mülkü oluyor. Dolayısıyla da kocada kalıyor. Bizim fıkıh kitaplarımızda yazan bu. Ama günümüzde biraz değişti durum. Mesela örf, yeni adetler çıktı. Düğün masraflarının bir kısmını aile kız tarafı karşıladı. Hı hı. Mesela genelde şöyle bir gelenek var değil mi? Yatak odasını işte kız tarafı hazırlar. İşte mutfak takımlarını kız tarafı alır. İşte salon kısmını, oturma odasını, bilmem şunu bunu erkek tarafı alır diye bir örf gelişmiş. Evet. Eğer böyle bir durum varsa, yani kadının aldığı eşyalar, erkeğin aldığı eşyalar varsa ayrı ayrı, evliliğin sona ermesi durumunda, ki bu evlilik sona ermesi boşama olabilir, şey olabilir, ölüm olabilir. Hı hı. Böyle bir durumda kadının getirdiği, kadının satın aldıkları kadına ait olur. Erkeğin getirdiği, erkeğe ait olanlar da erkeğin olur. Ha, bu ara tabii kadına hediye de gelmiş olabilir. Tabii haliyle o mehir hakkıdır, onu alacaktır. Düğünde takı olarak kadına takılmış olabilir, o da kadının hakkıdır. Yani o zaman şöyle toparlayalım. Günümüz şartlarında eğer ev eşyalarının bir kısmını kadın, bir kısmını erkek almışsa, herkes aldı, satın aldığını, getirdiğini alır. Ama böyle değil de tamamını erkek satın almışsa, o zaman kadının kendi mehrinden veya kadına ait olan, işte diyelim ki kadına ait olan ne vardır? Makyaj takımı diyelim. Hı. Aklıma o geldi şimdi. Ve bunlar kadına ait olur. Diğer mallar erkeğe ait olur.
Eyvallah hocam. Hocam, mahkemenin hükmettiği tazminatı almak caiz midir?
Şimdi hangi konuda bu tazminat var? Yani öldürmede mi, yaralamada mı veya ne bileyim bir başka konuda mı? Mesela manevi tazminat var bir de zamanımızda. Hı. Hangi alanda? Eğer bir kimse birisinin canına veya malına zarar vermişse, bunun bir karşılığı var. Bizim fıkıhta bir karşılığı var bunun. Ve bugünkü ceza kanununda da bir karşılığı var. Mesela bu zarar verme, cana zarar verme, öldürme olabilir. Veyahut da yaralama olabilir. Bir organı yok etme olabilir. Yani tutmuş adam birinin kolunu koparmış. Böyle olabilir. Öldürmüş olabilir. Bu durumlarda İslam hukukuna göre kısas dediğimiz, kasıtlı ise bu olay, bir ceza var. Kısas. Yani öldüren öldürülür, el kesenin eli kesilir. Kasıtlı olursa. Eğer bu kasıtlı değil de hata ile olursa, o takdirde diyet dediğimiz bir tazminat vardır. Ölümle ilgili tazminat, diyet ayrıdır miktar olarak. Organlarla ilgili olan da vücuttaki her organın sayısına göre değişebilir. Mesela iki tane kol var. Kolun birini kestiyse tam diyetin yarısı. Mesela 10 tane parmak var. O parmaklardan birini kestiyse tam diyetin 10'da biri. Bu ceza olarak verilir. Artı bir de ahirete yönelik olarak bu hata ile zarar verenlerin cana şey vardı. Öldüren, hata ile öldürenlere kefaret vardır ki o da iki ay peş peşine oruç tutmak, ona gücü yetmiyorsa 60 fakiri sabahla akşamı doyurmak. Ha, şimdi bu bizim fıkıhımızda geçen şeyler. Tabii zamanımızda ki kanun böyle demiyor. O kendine göre bir takım hesaplar, kitaplar vesaireler yapıyor ve bir tazminatı diyelim karar veriyor. Burada verilen tazminat İslam hukukunun koyduğu sınırların üzerinde mi, altında mı? Üzerindeyse İslam hukukunun koyduğu o miktarın fazlasını alamaz şey. Tazminat alacak olan kişi. Hı hı. Mesela diyelim ki İslam hukuku 2 milyon lira demiş, örnek veriyorum. Ama mahkeme 3 milyon liraya karar vermiş. 2 milyon alır, 1 milyonla almaz. Ha. Ama daha az olursa. Daha az olursa, yani İslam hukukunun koyduğu miktarlardan daha az ise o tazminat, hı hı, şey kanunun, mahkemenin tayin ettiği tazminat, o zaman da bu sefer tazminatı ödeyecek olan kişi o işi tamamlarsa İslam hukukuna daha iyi olur. Ama tamamlamaz da mahkeme ne takdir ettiyse onu veririm ben derse, zaten davacının, mağdurun yapabileceği başka bir şey yok. Yani razı olabilir şeye, mahkemenin, hı hı, tayin ettiğine. Eğer bir mala zarar vermişse tabii o malı tazmin edecek kıymeti neyse. Yani bir kimse bir başkasının malına zarar vermiş, evine zarar vermiş, arabasını yakmış veya ne bileyim trafikte haksızlıkla işte bir başkasının arabasına zarar vermiş. Burada tabii o zarar neyse onun miktarını tazmin edecektir şey. Suçlu olan kişi.
Eyvallah hocam.
Bu hocam, şey yoktur. Bizim İslam hukukunda boşanmada tazminat yoktur. Yani mevcut hukukunda bir de bu var. Yani mesela boşanıyorlar ve bir de diyorlar ki erkeğe sen şu kadar tazminat ödeyeceksin. İslam hukukunda, İslam fıkhında bu konuda bir şey yoktur, tazminat. Ancak karı koca anlaşarak, kadın kocasına bal teklif ederek veya mehrinden vazgeçmeyi kabul ederek boşanma talebinde bulunur. Koca da boşarsa o zaman bu kadının vereceği malı koca alabilir. Hı. Ancak kocanın alacağı bu mal da mehrin üzerine çıkmamalı.
Eyvallah. Hocam şimdi şu geldi aklıma. Nafaka peki var mı dinimizde?
Nafaka var. Kime nafaka var? Şimdi burada iki grup var nafakada. Hı. Belki hatta üç de denebilir. Bir, nafakanın gerekliliği için mahkeme kararına ihtiyaç duyulmayan durumlar var. Bir de mahkeme kararına ihtiyaç duyulanlar var. Tabii bu mahkeme kararı dediğimiz zaman klasik, yani İslam hukukundaki mahkeme benim kastım o. Çünkü ona göre biz cevap vermiş oluyoruz burada. Şimdi mahkeme kararıyla ihtiyaç duyulmayan nafaka kimlerle ilgilidir? Erkek yasa saldığımız zaman karısı, çocukları, anası babası, dedesi ninesi, bunlar. Yani bu kişiler muhtaçsa herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç olmadan kişi bunların nafakasını temin eder. Ha, böyle değil de ikinci derecede akrabalar, amca, amca çocukları vesaire, onlar muhtaçsalar, onlar ihtiyaç sahibi iseler, onların nafakasını vermesi için bir kimsenin mahkeme kararı lazım. Ve bir kişiye değil, o ihtiyaç duyan, muhtaç olan kişinin akrabaları, aynı derecedeki akrabalarına taksim edilir. Ve her birinin vereceği nafakada o muhtaç olan kişi varlıklı olsaydı ve öldüğünde mirastaki paylar hangi orandaysa o oranda nafakasını verirler. Yani şimdi ama o biraz tabii ileri bir safha. O çok fazla başa gelen bir şey değil. Ama burada şu var. Bir kişi çocuklarının, küçük çocukların, eşinin, anasının, babasının ve evlenmemiş kızının veyahut da çalışamayacak durumda olan evladının, bu çalışamama hastalıktan olabilir. Bedeni bir fiziki bir özürden olabilir veya ilim tahsilindedir. Bunların nafakasını verecek kişi. Veya kişi anasının babasının dediğim gibi nafakasını verecek. Tabi buradaki eşi evlilik esnasındaki eşidir. Peki evlilik bittikten sonra kadına koca nafaka verir mi? Yani burada biraz durmak lazım. Bir kimse karısını boşadığı zaman iddet süresince, yani boşanan bir kadının veya kocası ölen bir kadının bir başkasıyla evlenebilmesi için geçmesi gereken bir süre var. Bu süreye iddet diyoruz. Bu iddet süresince koca karısının nafakasını vermek zorunda. Ki bu da ortalama 3 aydır. Çünkü iddet adet görme çağında olan kadınlar için 3 adet. Adet görme çağında olmayan kadınlar için 3 aydır. Hamileler için de çocuklarını doğurmadır. Ha, bu süre içerisinde karısının nafakasını verecek. Ama bu süre dolduktan sonra artık nafaka borcu kalmaz erkeğin. Sadece mehir borcu ödemelisi onu verir. Ama zamanımızda mahkemeler buna şey yapıyorlar. Karar veriyorlar nafaka. Tabii o mevcut hukukun şeyi, bizim İslam fıkhında böyle bir şey yok.
Eyvallah hocam.
Ya bir de şu var, bak deminki soruyla ilgili olarak o zaman söylemeyi unuttum. Mesela mevcut hukukta bu ortak malların paylaşımında kanun diyor ki işte evlilik devam ederken iktisap edilen mallar karı koca arasında ortaktır diyor. Hı hı. Ama biz böyle demedik değil mi? Evet. Bizim söylediğimiz fıkha göreydi ama bu kanuna göre.
Eyvallah hocam. Hocam, bilinen yemin kalıplarından olmayan, halkın ürettiği örf haline gelen yemin ifadeleri yemin olarak geçerli.
Geçerli olur. Yani bilinen yemin kalıpları vallahi, billahi, tallahi veya ver Allah'ın sıfatları, ver Rahman, ver Rahim gibi ifadeler. Bunlar şer'i olan kalıplardır. Ama halkın yemin ederim, and içerim, hatta bazı yerlerde kasem olsun gibi yemin olarak halkın kullandığı örf haline gelen lafızlarla, cümlelerle veya kelimelerle yemin edilmiş olur.
Eyvallah hocam. Bir kimse şöyle yaparsam Allah'ı inkar etmiş olayım, kafir olayım veya dinden çıkmış olayım derse bunun hükmü nedir hocam?
Şimdi bir defa bu büyük bir günahtır. Hı hı. Çok yanlış bir harekettir. Ama böyle bir şey derse durum ne olur? Eğer bu kişi bu sözü yemin niyetiyle söylediyse, hı hı, yani şu işi yaparsam Allah korusun işte Allah'ı inkar etmiş olacak, bunu yemin niyetiyle söylemişse ve maksadı onu yaptığı zaman onu yapmamak için bu kaydı koymuş ise, o zaman o yeminini bozmuşsa eğer kefaret öder. Yani adam diyor ki şu işi yaparsa Yahudi olacak, Hristiyan olacak, Allah'ı inkar etmiş olacak, bu kaydı koyuyor. Hı hı. Ve bunu söylerken de niyeti yemin. Eğer o işi yaparsa, yani yeminini bozarsa yemin kefaret öder. Ama o işi yaptığı takdirde gerçekten kafir olacağını zannediyor ve ona inanıyorsa veya Allah'ı inkar edeceğini zannediyor ve ona inanıyor ve o niyetle söylemişse, o işi yaptığı zaman dinden çıkar. Yeniden iman tazelemesi, nikah tazelemesi, Allah'tan af dilemesi, kelime-i tevhid getirmesi gerekir. Ama hangi maksatla, hangi niyetle olursa olsun bu tip laflardan kaçınmak lazım. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın inkarına vesile olacak sözler ağza almama.
Eyvallah.
Ve her halükarda da günahtır da.
Eyvallah. Hocam, Anadolu'da şöyle bir tabir de var. Affınıza sığınarak söylüyorum. Anam avradım olsun şeklinde bir yemin de var. Bu yeminin belki ağız alışkanlığıyla söyleniyor ama mahiyetine baktığımız zaman bu da insanı dinden çıkaracak bir şey.
Yok, şimdi şöyle, anam avradım olsun sözü dediğin gibi genelde kullanılır. Hı hı. Ve burada kullanırken de kişiler yemin niyetiyle yapar bunu. Hı hı. O örf haline geldiyse bu yemin sayılır. Ama karısını boşama niyetiyle böyle bir laf etmişse, hı hı, mesela adam diyor ki karısına sen benim anam gibisin, sen benim bacım gibisin, bundan sonra şöyle sen benim kardeşimsin gibi laflar söyler de bunlarla boşama kastederlerse, o zaman kadın şey, adam boşanmış olur karısını. Ama anam avradlı olsun ve benzeri sözler yemin kabul edilir, yemin sayılır. Ama dediğim gibi bunlardan uzak kalmak lazım.
Eyvallah hocam. Hocam, duada ellerin durumu nasıl olmalıdır? Duadan sonra elleri yüze sürmenin dayanağı var mıdır?
Şimdi duada şöyle bir şey var. Duanın kıblesi semadır. Dolayısıyla eller semaya açılmalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii bu ibadetlerle ilgili hareketleri bizim için örnek. Biz ona tabiiz. Şimdi Peygamber Efendimiz dua ederken ellerini yukarı, omuzlarından yukarıya kaldırdığı, hatta koltuk atlarının bile göründüğü şeklinde rivayetler var. Öbür taraftan ellerini birleştirerek dua ettiği şeklinde rivayetlerde var. Yani bunun her ikisi de var. Her ikisi de mümkün, caiz. Ama eller şey yukarı olmalı. Peki yüze sürmenin bir şeyi var mı? Eğer eller duada yukarı açıldı ya, kaldırılmışsa, yani o eller tabii halinde bırakılmamış da yukarıya doğru kaldırılmışsa, o zaman eller yüze sürülebilir. Bu var. Elleri kaldırdığı zaman yukarıya doğru. Ama kaldırmadan eller normal halindeyken duada dua etmiş. Orada peygamberimizin veya bir ashabın yüzüne sürdüğüne dair bir rivayet bilmiyoruz. Ama yukarıya kaldırdığı zaman var. Bu bir. Bir de şu var. Peygamber Efendimiz'i yatmadan önce ayetel kürsi okur. Felak nas okur. Ellerini üfler ve elini vücuduna sürerdi. Bir de böyle bir olay var. Yani şöyle diyelim. Duada elleri yüze sürmenin bir kaynağı var. Bazı detaylarla beraber var. Peki şunu da söyledik. İsteyen istediği gibi ellerini yukarıya olmak kaydıyla duada kaldırabilir. Ama bunu bir ayrılık alameti, bir tefrika alameti, bir gruplaşma, hizipleşme alameti olarak kullanmak günah olur. Niye? Çünkü maalesef öyle yapanlar oluyor. Ve işte böyle yapıyorsa bizdendir, değilse bizden değildir şeklinde Müslümanlar arasına bir tefrika, bir ayrıma sebep oluyor. Bu şekilde yapması topluma ve İslam toplumuna zararlıdır. Ve buna iyi bir harekettir diyemeyiz. Yani Müslüman ibadetinde de, hareketinde de, davranışında da İslam kardeşliğini korumalı öncelikli olarak. Yani insanların farklı mensubiyetleri var. Mesela diyelim ki ülkemizde dil konuştuğu dil itibariyle Türkçe konuşanlar var, Kürtçe konuşanlar var, Çerkezce konuşanlar var, Arapça konuşanlar var, Süryanice konuşanlar var bazı bölgelerde. Konuşanlar var. Bunlar nedir şimdi? Her birer kimliktir. İşte Türktür, Kürttür, Çerkez'dir, Laz'dır. Ama bunların ortak bir üst kimliği var. Müslümanlık. Hepsi Müslümanlık. Ha, şimdi insan ben Kürt'üm diyebilir. Ama Kürt olmayanı dışlama şeklinde değil. Ben Türk'üm diyebilir. Ama Türk olmayanı dışlama şeklinde değil. Bunların üstünde İslam kardeşliği var. İnnemel müminüne ihvetü. Öbür taraftan çeşitli meşreplere, çeşitli tarikatlara, çeşitli cemaatlere bağlı da olan insanlar var. Olabilirler de. Olabilirler de. Ama burada bu meşrebi, bu yolu, bu tarikatı, bu cemaati bir ayrımcılık olarak görmemek ve ayrımcılığa sebep olacak tavırlardan uzak olmak gerek. Yani ben böyle bu yoldan gidiyorum, öteki de öteki yoldan gidiyor. Allah kabul etsin, o da hak, ben de hakkım diyebilir. Ha, ben Allah'a bu yolla gittiğim zaman daha çabuk varacağımı düşünüyorum. Öteki de öteki düşünüyor, olabilir diyebilir ama benimki doğru, seninki yanlış havasına girdik mi o zaman tefrika olur. Ve maalesef bu duada, el konusunda da bu hatalara girişiliyor, bu hatalar yapılıyor. İnsanlar bugün takkelerin rengiyle, başörtülerinin bağlama şekliyle, duada ellerini tutma şekliyle ayrı bir hizip, ayrı bir grup olarak ortaya çıkıyor. Ve kendilerinden olmayana da böyle tam canı gönülden bir İslam kardeşliğini uygulamıyorlar maalesef. Bundan uzak kalmak lazım. Yani böyle olmamak kaydıyla insan elini birleştirebilir de, efendim yukarıya da kaldırabilir, açabilir de. Ama sema kıblesidir. Cenab-ı Hak gökyüzünde değildir ama o yücelerdedir. Onun için semaya efendim eller kaldırılır. Böyle bir de şunu yapıyorlar. Dua ederken eller, parmaklar birbirlerine kaparak bazıları ve ellerinin avuçlarını yüzlerine doğru tutarak dua ediyorlar. Bu da o dua adabına pek uygun değil.
Eyvallah hocam. Hocam küçük bir anekdot aklıma geldi şimdi siz bunu anlatınca. Küçük yaş, 5-6'lı yaşlardayken camilerde dua ederken arkadaşların elindeki duaları alıp kendi yüzümüze sürmeye çalışırdık. Siz onu anlatın.
Çocuk aklı.
Evet, şu an o geldi aklıma.
Çocuklar yapabilir.
Eyvallah. Hocam, düğünlerde eğlenmenin hükmü nedir?
Eğlenilebilir. Bak, şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında insanlar eğlenmiş. Kadınlar da eğlenmiş. Ve kadınlar eğlenirken şarkı söylemişler kendi aralarında, def çalmışlar. Sonra erkekler güreş tutmuşlar vesaire. Yani bunlar yapılabilen şeylerdir. Düğünlerde de eğlenilebilir. Burada önemli olan şey nasıl eğlenme, kimler ne şekilde eğlenme. Odur. Eğer o düğünde dinimizin yasak ettiği şeyler var. O dinimizin yasak ettiği şeyler uygulanıyorsa, o şekilde o yasakları işleyerek eğleniliyorsa buna caiz denilemez. Ama kadınlar ayrı yerlerde toplanmışlar, kendi aralarında eğleniyorlar, oynuyorlar kendi aralarında. Bu olabilir. Ama dinimizin kabul etmediği kadın erkek karışık, ihtilat, hep beraber bilmem işkili vesaire, o haliyle dinimiz ona müsaade etmez.
Eyvallah hocam. Hocam, süt sebebiyle oluşan mahremiyette ölçü nedir?
Şimdi burada birkaç tane ölçü var. Bir, emme süresi, çocuğun bir kadından süt alma süresi 24 ay içerisinde olmalı. Yani doğumdan sonra 24 ay içerisinde olmalı. Çocuk 2 yaşını doldurmadan emmiş olmalı, bu bir. İkincisi, Hanefi mezhebine göre süt çocuğun boğazından aşağı gitmeli. Süt çocuğun boğazından aşağı gitmeli. İkincisi bu. Esas olan bu ikisidir. Bir de kimler arasında böyle bir akrabalık oluşur? Burada şu. Emziren kadın, başkasının çocuğunu emziriyor ya. Emen çocuğu, emzirdiği çocuğu doğurduğu çocuk gibi göreceğiz. Mesela bir kadın kendi öz çocukları var doğurduğu. Onların mahremiyeti kimlerle ise, o emzirdiği çocuk da onun çocuğu gibidir. O kadının diğer çocukları o emzirdiği çocuğun kardeşleridir. Kadının kocası o emen çocuğun babasıdır. Kadının ablaları o koca emen çocuğun teyzeleridir. O kadının ağabeyleri ve erkek kardeşleri o emen çocuğun dayılarıdır. Yani akrabalık bu şekilde oluşur. Demek ki o zaman burada önemli olan şey, bir, emme süresi içerisinde olacak. Ki o da 24 aydır. Hanefi mezhebinde bunun sayısı önemli değildir. Az emmiş, çok emmiş, bir defa emmiş, iki defa emmiş önemli değil. Bir defa da emmiş olsa, çocuğun boğazından aşağı süt gitmişse artık o çocuk süt evlat olmuş olur. Ama farklı mezheplerde farklı görüşler var. Onlara girip de şimdi kafayı karıştırmayalım.
Eyvallah hocam. Hocam, bir kimse kardeşinin süt kardeşiyle evlenebilir mi?
Evlenebilir. Şimdi şöyle bir söz var bizim Anadolu'da. Emenin nefsi, emzirenin nesli derler. Yani emenin nefsi deyince o emen çocuğun sadece kendisi. O emzirdiği kadının, emdiği kadının akrabasının akrabasıdır. Ama emen çocuğun o kan akrabalı kardeşleri veya sıhriyet yoluyla olan kardeşleri, akrabalarının bu emziren kadının çocuklarıyla bir irtibatı yok. Mesela diyelim ki bir Ahmet İskin'de bir çocuk var. Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım'ı emmiş. Ayşe Hanım'ın da kızları var. Kızları var. O Ahmet, Ayşe Hanım'ın kızlarından hiçbiriyle evlenemez. Peki o Ayşe Hanım'ın bir kızı Ahmet'in kan kardeşiyle evlenebilir mi? Evlenebilir. Çünkü o emmeyen kardeşin o emziren kadınla bir akrabalığı yoktur.
Eyvallah hocam. Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.